Ayrım 17.
Sayfa 35. Halkla ilişkilerde iletişim modelleri. Bireyler günlük yaşamda yazılı, sözlü ya da sözsüz, araçlı ya da araçsız, tasarlanmış ya da değil, zamanlarının büyük bir bölümünü iletişim halinde geçirmektedirler. İletişimde paylaşım, hedef kitleyi dikkate alma ve onu dinleme çok önemlidir. İletişim, toplumsal, siyasal ve ekonomik süreçlerin içinde belirleyici bir önemi bulunur. Küreselleşme, kentleşme, nüfusun artması, rekabetin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, insan hakları, demokratikleşmenin gelişmesi, pazarlama ve yönetimde birey odaklı yaklaşımların benimsenmesi, kalitenin, çevre ve hizmet bilincinin artması, halkla ilişkilerde iletişimin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle kurumsal amaçlara ulaşmak için iletişimin gücünden yararlanılması, rekabetin her alanda yoğun olduğu günümüz dünyasında kaçınılmazdır. Zira yönetilebilen iletişim, yönetilebilen hedefler anlamına gelecektir. Bir bireyin, bir kurumun, bir ülkenin, kısacası hedef kitlesi olan her şeyin iletişimini yönetmeye, yani halkla ilişkilere ihtiyacı vardır. Farklı kavramlarla ifade ediliyor olması, halkla ilişkilerin içeriğini değiştirmez. Kavram, ortaya çıkışından bu yana hedef kitlelerle, yani muhatap olunması gereken kişi ya da kurumlarla yönetilen iletişimdir. Ve bu iletişim amaçlıdır. Yoksa hedef kitlenin seçmen ya da tüketici olması halkla ilişkilerin işlevini ve yöntemlerini etkilemez. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedefine ulaşmasında büyük ölçüde kitle iletişim araçları kullanılmaktadır. Dahası, halkla ilişkiler iki yönlü ve etkileşime esas olan bir disiplindir. Bireyler arası iletişimin, değerlerin paylaşımı ve aktarılması anlamına geldiği gibi, kurumsal davranışlar, kurumsal görüntüler ve kurumsal iletişim biçimleri de kurumlar hakkında bilgi vermektedir. Bu kurumlar ise, kar amacı güden işletmeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, siyasal partiler gibi çok farklı yapılarda olabilirler. Ancak bu farklı yapıdaki kurumların her birinin iş hedefleri vardır ve bu iş hedeflerine ulaşabilmek için halkla ilişkilere ihtiyaç duyarlar. Halkla ilişkiler ise ancak iletişimle uygulanabilir. Yüz yüze araçlı iletişim derken günümüzde sayısal ortama taşınan iletişim halkla ilişkilerin var olabilmesinin temel nedeni can damarıdır. Bu nedenle tüm iletişim araç ve yöntemleri en kısa sürede halkla ilişkiler araç ve yöntemine dönüşmekte, hatta halkla ilişkiler uygulamalarını da dönüştürmektedir. McLuhan bu dönüşümü, insan elektrikli bir ortamda yaşadığı zaman doğası dönüşür ve özel kimliği ortak bütünle karışıp birleşir. Artık o kitle insanıdır diyerek iletişim araçlarının değişimindeki rolüne dikkat çekmektedir. Postman 1995. Ancak günümüz serbest rekabet ortamında kurumların bu dönüşüm ile etkileşimleri halkla ilişkiler uygulamalarının kapsama alanına girmektedir. Halkla ilişkiler bağlamında proaktif ve reaktif iletişim. İşletmelerde çalışan kişilerin hedefi, ortaya çıkarılan ürün ya da hizmeti kullanan kişilerin güven ve memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışırlar. Bu nedenle hedef kitlede oluşacak imaj için yapılan çalışmaların tesadüfi değil, etkin halkla ilişkiler faaliyetleri ile bilinçli olarak yapılması gerekir. Bunun için yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesinde fırsat yaratmaya yönelik olarak proaktif ya da tepkisel olarak reaktif bir yol izlenebilir. Kurumların çevresindeki insanlarda oluşacak imajın tesadüflere bırakılmaması, bilinçli bir biçimde oluşturulması halkla ilişkilerin en önemli görevlerinden biridir. Bir kurumun iletişiminin sürekliliği ve planlı olmasının gerekliliği nedeniyle proaktif iletişimin, beklenmeyen olaylarla başa çıkabilme becerisinin geliştirilmesi için ise reaktif iletişimin gücünden yararlanılmaktadır. Bu bağlamda bir kurumun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik olan çabaları proaktif halkla ilişkiler, karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara karşı geliştirdiği halkla ilişkiler çabaları ise reaktif halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Proaktif iletişimin öngörme özelliği zaten halkla ilişkilerin stratejik ve planlı olma özelliği ile örtüşmektedir. Bu yaklaşım iletişimcileri kuruluşun hedef ve önceliklerini bilmenin zorunluluğunu hissettirirken tepe yönetimin desteğini almaları konusunda katkıda bulunmaktadır. Proaktif iletişimin yönetime sağladığı avantajlardan bazıları şunlardır. Proaktif iletişim, neyin ters gittiğini ya da bir şeyin neden yapıldığını açıklamak yerine önceden planlanmış bir sürecin uygulamasıdır. Ancak proaktif iletişimci her zaman sürprizler, krizler ve beklenmedik olaylarla karşılaşabileceği gerçeğinden hareketle reaktif iletişimin önemini göz ardı etmemelidir. Halkla ilişkiler ve bazı iletişim kuramları. Kuramsal bilginin uygulama ile buluşması ve uygulamanın bir temelinin olması ancak halkla ilişkiler alanında çalışanların iletişimi etkili biçimde kullanabilmeleriyle olanaklıdır. Bu nedenle halkla ilişkiler alanında çalışanların hedef kitlede tutum ve davranış değişikliği yaratabilmek ya da mevcut tutumları ve davranışları pekiştirebilmek için ikna kuramları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin tamamlanması, planlanması ve uygulanmasında iletişim kuramlarının etkisi büyüktür. Ayrıca halkla ilişkiler faaliyetleri büyük ölçüde kitle iletişim araçlarını kullanarak hedef kitleyi ikna etmeye çalışmaktadır. Çünkü her kurum, ister özel, isterse kamu kurumu olsun, kamuoyunda tanınmalı, toplumsal saygınlığı sağlanmalı, inanılır ve güvenilir olmak için kitle iletişim araçlarını kullanmak zorundadır. Halkla ilişkiler kampanyalarında hedef kitle ile iletişimde çoğu zaman kanal görevi gören kamuoyu önderleri ve medya arasındaki ilişki, sihirli mermi kuramı, iki aşamalı akış kuramı, fikir grupları teorisi ve difüzyon, yayılma kuramlarını akla getirmektedir. Wilcox ve Nolt, 2003, 140-146. Kitle iletişim araçları ve kamuoyu önderlerinin hedef kitle üzerinde etkisi üzerinde duran iletişim kuramları, halkla ilişkiler kampanyalarında pratiğe dönüşmekte ve kampanyanın amacına uygun biçimde kullanılmaktadır. Sihirli mermi kuramı. Bu kurama göre tasarlanan iletiler, kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna ulaştırılacak ve böylece ikna süreci başlamış olacaktır. Bu kurama göre hedef kitleye düşünce kalıpları, tutumları hiç dirençle karşılaşılmadan oluşturulabilinir. Her iletinin sorgulanmadan alınacağı esasına dayanması kuramın eleştirilebilir noktasıdır. Bunu şema ile açıklarsak kitle iletişim araçlarıyla kamuoyuna ulaşılıyor. İki aşamalı akış kuramı. Kamuoyu önderlerinin medyadan aldıkları bilgileri analiz ederek ve yorumlayarak vardıkları sonuçları çevrelerindeki kişilerle paylaşmaları sonucunda görüş ve düşünceler benimsenmekte ve yayılmaktadır. Bu kurama göre kitle iletişim araçlarının etkisi kişisel etkileşime göre daha azdır ve kanaat önderlerinin iletişimin amacına ulaşmasında etkili olduğudur. Bu kuramın uygulamada en önemli sakıncası ise düzenli ve belirlenmiş kamuoyu önder grubun varlığından söz edilmemesidir. Ancak her iletişim stratejisi için mutlaka paydaş haline gelecek kamuoyu önderlerinin olabileceği göz önünde bulundurulursa, kamuoyu önderleri söyledikleri ile diğer kişiler üzerinde etkili olacak kişilerdir. Örneğin sanatçı, siyasi liderler, sporcular, öğretmenler ve benzeri. Halkla ilişkiler kampanyaları açısından önemi tartışılmazdır. Dolayısıyla iki aşamalı akış kuramı halkla ilişkiler uygulamalarında oldukça önemli bir işleve sahiptir. Bunu şema ile açıklarsak kitle iletişim araçları, ok, kamuoyu önderleri ve oradan çıkan okla da kamuoyuna ulaşılıyor. Fikir grupları kuramı. Oldukça kabul gören bu kurama göre kamuoyu önderlerinin etkisi kabul edilmekle birlikte kamuoyu üzerindeki tek etkili kişi ya da gruplar olarak düşünülmemelidir. İlgi alanları benzer olan kişilerin ortak karara varmaları ile çoğunluğa uyma eğiliminin diğerlerinin de görüşlerini etkileyeceği temeline dayanır. Bir başka deyişle fikir grupları kuramı çoğunluk tarafından kabul edilen görüşlere diğer kişilerin de katılmaları esasına dayanmaktadır. Difüzyon kuramı. Stanford Üniversitesi İletişim Araştırmaları Enstitüsü profesörlerinden Everett Rogerson yeni bir fikrin kabul edilme sürecini açıklayan kuram 5 adımdan oluşmaktadır. Farkındalık yaratılması, ana fikrin farkına varılması, ilgi uyandırılması, daha fazla bilgiye gereksinim duyulması, paylaşma, edinilen bilgilerin diğer insanlarla paylaşılması, değerlendirme, kişinin düşüncelerin kendi görüşleri olup olmadığını farkına varması, uyum, edinilen bilgilerin davranış biçimine dönüştürülmesi süreci. Özetle difüzyon kuramı farkındalık yaratılması, dikkat çekilen konunun diğer insanlarla paylaşılması ve davranış biçimine dönüşmesi açısından halkla ilişkiler uygulamaları ile ilgilidir. Çünkü bu kuram önce dikkatlerin bir konuya çekilmesi ve ilgi duyulmasının sağlanması. Sonra paylaşılan bilgilerin fark edilmesi ve edinilen bilgilerin yaşamda yer bulması temeline dayanır. Özellikle duyuru modelinin herhangi bir konunun popüler hale getirilmesi yaklaşımıyla difüzyon kuramının örtüştüğü söylenebilir. Gündem oluşturma, ajanda setting kuramı. Son zamanlarda medyanın kamuoyu üzerindeki etkilerini araştıran gündem oluşturma, medyanın kamuoyuna ne düşünebileceğini değilse bile ne hakkında düşünmesi konusunda yönlendirildiği varsayımına dayanmaktadır. İletişim ve siyaset bilimi açısından çok önemli bir kavram olan kamuoyu, kamu ve oy sözcüklerinin birleşiminden oluşmakta, anlam olarak da bir kurum çevresinde oluşan ya da ondan etkilenen hizmet alan topluluk olarak bilinmektedir. En genel anlamda ise kamuoyu, kamu çıkarlarını ilgilendiren bir konuda veya konular hakkında halkın kanaat ve görüşlerinin toplamı olarak tanımlanabilir. Kamuoyunun oluşmasında bireylerin kişisel deneyimleri, kitle iletişim araçları, baskı grupları, siyasal partiler ve hükümet etkilidir. Ancak günümüzde medya en önemli kamuoyu oluşturma aracı olarak görülmektedir. Örneğin bir konuda sorunu gündeme taşıma, konu hakkında kamuoyunun dikkatini çekmek için medya önemli görevleri üstlenebilir. Gündem oluşturma, kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerin, bireylerin neyi, nasıl düşüneceğini, ne ile ilgileneceğini biçimlendirmektedir. Haberin yayılması ile doğrudan ilişkili olan gündem oluşturma, medyada bireylerin neyi önemli buldukları ve hangi bilgi ve haberlerin dikkat çektiğini irdeler. Bu nedenle bireylerin dünyayı algılama biçimleri ve yaşam tarzlarının oluşumunda medya doğrudan etkilidir. Günlük yaşamda da kanıtlanması mümkün olan bu varsayım aslında kamuoyunun gündemini medyanın oluşturduğu esasına dayanmaktadır. Kuramın halkla ilişkiler açısından önemi ise medyanın halkla ilişkiler uygulamalarında önemli bir iletişim kanalı olmasının yanı sıra medyada yer alan haberlerin büyük bir bölümünün halkla ilişkiler kaynaklı olmasındandır. Çünkü medyada yer alan haberlerin büyük bir bölümü kurumlardan medyaya akan haberlerle belirlenmektedir. Medya insanların ne düşünmeleri gerektiğini, neyin önemli olduğunu belirlemekte, İnsanların tutumları ve dünyayı algılama biçimlerinde etkili olmaktadır. Özet olarak yukarıda sözü edilen kuramlar hakkında bilgi, halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitlelerle iletişimin yönetim süreci hakkında önemli rehber niteliğindedir. Tabii ki kullanılacak olan iletişim araç ve yöntemleri, hedef kitlenin özellikleri ve kampanyanın amaçları kuramların kullanılması açısından belirleyici niteliğe sahiptir. İletişim araç ve yöntemlerine yenilerinin eklenmesi, bir başka deyişle iletişimin değişen yapısı, halkla ilişkiler uygulamalarında da bu alandaki yeniliklerin takip edilmesini gerektirmektedir. Yani değişen iletişim anlayışı, halkla ilişkiler uygulamalarında yöntemler açısından değişikliğe neden olmaktadır. Sıra sizde. Halkla ilişkiler ve iletişim ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?